aklının dediğini yapabilmesi de mümkün değildir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle çeşitli zamanlarda insanların nefsine kul köle olmasından kurtaracak olan nebiler, peygamberler gönderdi ve kitaplar indirdi. Onlar anlattılar fakat çoğu zaman işkencelerle karşılaştılar. Anlattıkları insanlar onların kendilerini ilmi için çalıştığını anlayamadılar ve de anlamak istemediler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi kendi talebelerine, havarilerine şöyle söylemişti: benim yüzümden kovulacaksınız, benim yüzümden kınanacaksınız, benim yüzümden başınıza musibetler gelecek. Benden öğrendiklerinizi insanlara öğreteceksiniz. Öğretirken başınıza musibetler gelecek. Benim yüzümden olacak belki bunlar. Öne görünecek belki dışarıdan bakışta. Halbuki hakikatte onlar benim yüzümden değil, benim ve Allah'ın düşmanlarının yüzünden başınıza gelecek. Onlar başınıza geldiğinde beni suçlamayın demek istiyordu. Hakkı ve hakikati haykıranlar tarihin her döneminde zulümle karşılaştılar. Çünkü Kur'an'ın buyurduğu gibi insanların ekseriyesine uyacak olursanız onlar sizi saptırırlar. Çünkü insanların ekseriyesi doğru yolda gitmek istemezler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu yolun insan nefsine zor gelmektedir. O yüzden insanların ekseriyesi doğru yola gelmek istemeyeceklerdir. Fakat peygamberler önlerine çıkartılan bütün engellere rağmen anlatmaya devam ederler. Onlar hiçbir zaman yılmayan dava adamlarıdırlar. Allah seçti mi tam seçer. Allah seçtiği zaman hatalı seçmez. Seçmişse bir insanı Allah yanlış seçmemiştir. O insana Allah bir görev vermişse yanlış görev vermemiştir. Biz gaybı bilmediğimizden ötürü, İnsanların kalbindekini bilmediğimizden ötürü bir insana yanlış bir vazife verebiliriz. Ama Allah için bu söz konusu değildir. Allah seçti mi tam seçer, hatasız seçer. Hiçbir peygamber verilen görevi yapmamazlık etmedi. Hiçbir peygamber korkarak geri adım atmadı. Hiçbir peygamber görevinde en küçük bir kusur bile yapmadı. Hepsi birbirleriyle yarış ettiler hatta. Allah Resulü bile bütün peygamberlerden üstün olmasına rağmen o bile diğer peygamberlerle yarış yapıyordu. Aç kalmak suretiyle, elinde olan nimetleri fakir fukaraya dağıtmak suretiyle, az uyumak suretiyle Allah Resulü bile diğer peygamberlerle yarış yapıyordu. Hepsi görevlerini yapıyorlardı. İşte o zaman soracaklar kendilerine: ya Resulallah, neden bu kadar? Neden biraz rahat etmiyorsun ya Resulallah? Neden her zaman huzursuzsun? Neden her zaman aç geziyorsun? Neden tıka basa yemek yemiyorsun diğer insanlar gibi? Neden diğer insanlar kadar uyumuyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benden evvelki gelen peygamberler, ulul azm peygamberler, azimet sahibi olanlar, kararlı olan peygamberler vardı. Nuh gibi, Musa gibi, İbrahim ve İsa gibi. Ulul azm peygamberler denilen peygamberler geldi geçti. Onlar sabır gösterdiler. Onlar azim etmişlerdi, kararlıydılar. Ve ben onlar gibi olmak istiyorum, onlardan geri kalmak istemiyorum buyuruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan çok daha yüksek bir makamda olmasına rağmen yine de kendisi tevazu gösteriyor ve onlardan geri kalmak istemiyorum diyordu. Gerek yemek yeme hususunda, gerek lüks bir hayat yaşama hususunda ve gerekse tebliğ hususunda, anlatma hususunda önceki peygamberlerden geride kalmak istemiyordu. Nuh Aleyhisselam 950 sene anlatmıştı. Ama Efendimiz'e Allah Azze ve Celle 950 senelik bir ömür vermeyecekti. Onun için Allah Resulü daima anlatıyordu. Kabile kabile geziyor ve anlatıyordu. Fert fert insanlara teker teker anlatıyordu. Kime bulsaydı anlatıyordu. Savaşta da anlatıyordu, barışta da. Her zaman ve her yerde bir İslam davetçisin. Mükemmel bir İslam davetçisin. Mükemmel ahlakıyla ahlaklanmış, mükemmel bir ahlaka sahip olmuş ve o şekilde anlatan bir İslam davetçisi. Kur'an onun hakkında وَاِنَّكَ الْعَالَى خُلُقٍ عَظِيمٍ diyor. Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm. Dolayısıyla İslam davetçilerinde olması gereken bir vasfı söylenmiş oluyordu Kur'an. İslam davetçisi mi olacaksın? Anlatacak mısın İslam'ı? Evvela İslam ahlakıyla ahlaklanmak zorundasın. Bu ayet Kalem suresinden ve Kalem suresi ilk gelen surelerdendir. Allah Azze ve Celle daha işin başındayken peygamberinin sıfatını sayıyor. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Dolayısıyla İslam davetçisi olacak olan insanların ilk faslı bu olması gerekir. Ve sen onlara, onların kalplerine tesir edecek olan kavlu deyyin ile, kavlu beliyen ile onlara hitap et. Hem onlara yumuşak söz söyleyeceksin ve hem de onlara etkili ifadelerle konuşacaksın. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle emrediyordu. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَبْلًا بَلِيْغًا Onların kalplerine tesir edecek, nefislerini etkileyecek olan kavlu beliye ile onlara hitap et. Edebi cümlelerle yani hitap et demek. Bu edebiyat parçalı demek değil. İhlaslı ol ama aynı zamanda edebi cümleler de kullan demek. Ve diğer taraftan Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı bile Firavun'a gönderirken gidin ona ey Musa ve Harun gidin Firavun'a ona yumuşak söz söyleyin. Belki bu şekilde öğüt alır buyuracaktı. Allah Azze ve Celle İslam davetçilerinde olması gereken vasıfları bu şekilde ortaya koyuyordu. Davanızı anlatacaksınız gece gündüz. Allah Resulü'nün önüne nice engeller konuldu ama yine de o anlatmaya devam etti. Ve sonunda galip gelen Allah ve Resulü olmuş oldu. Önünüze engeller çıkaracaklar. Önünüze tepeler çıkaracaklar, aşacak ve geçeceksiniz. Önünüze dağları çıkaracaklar icabında. Delecek ve geçeceksiniz, tüneller açacak ve geçeceksiniz. Nehirler çıkaracaklar önünüze, anlatmayasınız diye. Tehditler savuracaklar size. Önünüzden, sağınızdan, solunuzdan geçecekler, korkutacaklar sizi. Ama siz devam edeceksiniz yolunuza. Nehirler de çıksa, köprüler yapacak ve geçeceksiniz. Ama mutlaka devam edeceksiniz. Bir memleketten Allah rızası için çalışan insanlar, Allah'ın düşmanları kadar cesur olmazsa o memleketin hali haraptır. Allah yolunda çalışanlar daha cesur olmak zorundadır. Allah'tan daha kuvvetli olan var mı? İbrahim Aleyhisselam'ı tehdit ettikleri zaman, ateşe atmakla tehdit ettiklerinde öyle demişti. Siz dedi Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben size itaat etmemekten, size karşı gelmekten mi korkacağım? Siz Allah'a rağmen Allah'a isyan etmekten korkmuyorsunuz da, kainatın sahibinden korkmuyorsunuz da, ben sizin işkencelerinizden mi korkacağım? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği sözü her dava adamı söylemek zorunda. Ama rahat zamanlarda bunu söylemek kolay. Önemli olan gerçekten o günlerle karşılaştığı zaman gerçekten cesaretin ömrü kısaltmadığını düşünmek ve gerçekten o zaman onu söyleyebilmek önemli. Gerçekten cesaret ömrü kısaltmıyor. Gerçekten anlatanlar anlatmasaydılar da ömürler uzamayacaktı. Hasan Efendi anlatmasaydı da ömrü uzamayacaktı. Bediüzzaman anlatmasaydı da ömrü uzamayacaktı. Anlatanlar anlatmasalar da ömürler uzamayacak. Cömertlik yapanların mallarının azalmaması gibi, cömertlik malı azaltmadığı gibi cesaret de ömrü azaltmamaktadır. Daima devam edeceksiniz. فَلَا تَحَمَ الْاَقَبَ Ama bazı adamlar var ki o akabeye, o sarp yokuşa tahammül gösteremeyecekler. Akabeye tırmanmaya göze alamayacaklar. وَمَا اَدْرَكَ مَا الْاَقَبَ Akabenin ne olduğunu sen ne bilirsin, sana ne bildirdi, sen bunu bilebilir misin yani? Öyle zor bir şey ki yani dirayetle, akılla bilmek mümkün değil. وَمَا دُرَاكَ مَا لَقَبَ فَقْبُ رَقَبَ İşte o bir boynu kurtarmak demek. Boynu kurtarmak demek, bu bir kölenin azat edilmesi manasına gelebileceği gibi. Ama sadece o şekilde mana verecek olursan, bir köleyi satın alıp onun boynunu kurtarmak, onun bu dünyadaki şerefini kurtarmak manasını ele alacak olursanız, çok kısır bir şekilde manalandırmış olursunuz ayeti. فَقْبُ رَقَبَ'nın manası bundan çok daha geniş. Akabenin ne olduğunu sen ne bilirsin? O akabe, o sarp yokuş nedir? O sarp yokuş bir boynu kurtarmak, yani bir nesli kurtarmak da buna dahil. Bir insanın imanını kurtarmak buna dahil. Bir köleyi azat eden adam, bir köleyi satın alıp da onu azat eden adam hakkında Allah Resulü buyurdu ki, kim böyle yapacak olursa o kölenin eline karşılık kendi elin. Ayağına karşılık kendi ayağın, tüm huzurlarına karşılık kendi huzuru cehennemden kurtulur. Dolayısıyla bir neslin kurtarılması için çalışanlara gelince, onlara daha nasıl bir mükafat vardır tahmin edebilirsiniz. Bir neslin kurtarılması için faaliyet gösterenler, فَقْبُ رَقَبَ'yı gerçekleştirenler hakikatte onlardırlar. Akabe'ye tırmanmayı göze almış olan yiğitler onlardırlar. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden erkek adamlar var diyor Kur'an. Erkek adamlar var, onlar Allah'a karşı verdikleri sözlerini yerlerine getirdiler. مِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبًا Kimisi ahdini yerine getirdi, sözünü yerine getirdi ve şehit düştü. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرْ Kimisi de beklemektedir. وَمَنْ بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. Allah'a söz vermişlerdi bir kez. Ya Rabbi senin uğrunda yaşayacağız. Hayatımız da ölümümüz de senin için olacak. Namazımız değil sadece. Orucumuz değil sadece. Hayatımız da ölümümüz de senin yolunda olacak. İşte böyle söyleyenler onların bütün hayatı ibadet hükmüne geçecektir. 24 saatleri ibadet olan adamlar var. İşte onlar kıyamet gününde hevukra'u kitabiyeh diyebilecek olanlar da onlardırlar. İşte okuyun kitabımı. İşte görün amel defterimi, işte görün karnemi. İşte ben böyle doldurdum bu karneyi. Gece ve gündüz çalıştım diyen adamların karnesi. O gün böyle karnesini gösteren çalışkan talebeler olacağı gibi. Diğer taraftan da tembel talebeler gibi olanlar da olacak. Amel defterini saklayanlar da olacak o gün. Onlar saklayacaklar amel defterlerini. Soldan almış olanlar, defteri bomboş olanlar, hiçbir şey defterine yazmamış olanlar, namazından başka bir şey olmayanlar, namazına güveniyorsun öyle mi? Vallahi bilmiyorum sen namazına mı güveniyorsun orucuna mı? Ama bana gelince vallahi ben namazımdan da utanıyorum. Bunu tevazu yaparak da söylemiyorum. Allah riya yapmaktan da muhafaza eylesin hepimizi. Namazımdan da utanıyorum, rükûmdan da, secdemden de utanıyorum. Sen neyine güveniyorsun bilmiyorum. Ben namazıma güvenmiyorum, orucuma da güvenmiyorum. O namazlarınızı şöyle bir düşünecek olursanız, acaba ne kadar Allah katında makbul olmaya layıktır şöyle bir düşünün bakayım. Şu masayın her tarafına çekiş darbeleri gelmiş olsaydı, bunu siz mağazada satın alır mıydınız? Şu masanın her tarafına çekiş darbeleri vurulmuş olsaydı, bu masanın her tarafını bıçakla çizmiş olsaydılar, bu masanın ayağına bir çekiş vurmuş olsaydı, ayağını birini kırmış olsaydılar, siz buna para verir de alır mıydınız? Vallahi bizim namazımız ondan daha da beter. Kıyamda aklımız başka bir yerden, rüküye gittiğimiz zaman aklımız başka bir yerden, öyle böyle değilse söyleyin, yalan söylüyorsun deyin. Benim namazımda başından sonuna kadar Rabbimin huzurunda olduğumu çok iyi farkındayım diyebilen varsa söylesin. Çeki seneni düşünmekten başka, çoluk çocuğu düşünmekten başka, Acaba hakikaten Allah'ın huzurunda olduğunu anlayan kaç kişi var? Acaba kıyamı da Allah için olan, rükûsu da Allah için olan, secdesi de Allah için olan kaç kişi var? Salih zatlardan birisi ölmek üzereyken ağlıyordu. Neden ağlıyorsun dediler. Dedi ki secdelerimi hatırladım da onu ağlıyorum. Secdelerimi gaflet içinde yapmışım onu hatırladım. Vallahi o şahsın secdelerinin bizim secdemizden daha güzel olduğundan hemen hemen eminim. Salihinden bir zattı bu adam. Evliyadan bir insandı bu adam. Secdelerimi hatırladım da dedi. Ondan ağlıyorum. Secdelerimin gaflet içinde yaptığımın farkına vardım ölüm döşeğinde. Kainatın sahibinin önünde eğildiğimi hatırlamadan secde etmişim. Onun huzurunda olduğumu hatırlasaydım bambaşka secde edecektim. Ölüler keşke secde edebilsek diyecekler. Ama onlara secde etmelerine müsaade edilmeyecek kabirden. Canlılara gelince onlar secdenin kıymetini bilmezler. Onlara secde etmeleri için imkan verilmiştir ama onlar onun farkında olmazlar. Neyine güveniyorsun? Ha umukrav kitabı diyebilenlerden olacak mısın? Bilal'in defteri gibi defterin olacak mı? Musab'ın defteri gibi defterin olacak mı? Ebu Bekir'in, Ömer'in defteri gibi defterin var mı ki? Neyine güveniyorsun? Namazına güvenemeyeceğin ortaya çıktığına göre, kıyamda aklın başka bir yerde, rükûda başka bir yerde aklın. Dolayısıyla namazına güvenemeyeceğin meydanda olduğuna göre, vallahi seni kurtaracak olan bir şey varsa, o da Rabbinin davasını her yerde ve her zaman anlatmaktır. Ya Rabbi namazında meymenet yok. Ya Rabbi orucunda meymenet yok. Ya Rabbi midem oruç tuttu ama ne lisanım oruç tuttu. Ne gözüm oruç tuttu, ne kulağım oruç tuttu. Azalarım oruç tutamadım. Mideme oruç tutturdum sadece. Kolay olanı yaptım ben sadece. Ona da güvenemiyorum Allah'ım. Ama ben senin kitabını anlatmaya çalıştım. Ben senin davanı anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden sadece ona güvenebilirsin. Şehitlerden üstün kim vardı diye sormuştu bir defa Allah Resulü. Şehitlerden üstün kim var? Şehitlerden üstün adam olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyordu. Zalim bir sultanın karşısında hakkı söyleyen adam, zalim bir sultanın karşısında hakkı haykıran adam, ister şehit edilsin hakkı söylediğinden dolayı, ister şehit edilmesin, şehit edilmeyecek olursan, ölünceye kadar artık onun defterine günah yazılmayacaktır buyuruyordu. Şehitlerden bile üstün olan adam bu işte. İşte bu adam her umukrav kitabiyet diyebilecek olan adam. Defterini sağ tarafından almış ve defterini doldurmuş olan adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her tarafta anlatıyordu. Nereye gidiyorsa anlatmaya devam ediyordu. Ve Mekke'nin fethi sırasında oradan kaçan bir adam vardı. Adi bin Hatem, Adi bin Hatim adında, Hatem diye de okunabilir. Bu şahıs Mekke'nin fethi esnasında oradan kaçmıştı. Bazı rivayetlere göre halası evvela esir alınmıştı, bazı rivayetlerde kız kardeşi olarak da geçiyor. Akrabalar esir alınmıştı yani. Ve bazı rivayetlerde de o esir alınmış olan akrabasının gitmesinden sonra kendisine git artık Resulullah'a teslim ol demesinden sonra gelmişti Mekke'ye. Allah Resulüne teslim olmaya gelmişti, öğrenmeye gelmişti İslam'ı. Bazı rivayetlerden oradan kaçtığını söylüyor Adi bin Hatim. Mekke'den kaçtım diyor. Hazreti Muhammed'in davasının güçlendiğini gördükçe canım sıkılıyordu diyor. Canım sıkılmaya başlamıştı. Her tarafta yayılıyordu İslam. Müslümanlar her tarafta konuşuyorlardı. Ve her tarafta anlatan İslam davetçileri sayesinde İslam yayılıyordu. O yüzden Muhammed'in davası geliştikçe ben üzülüyordum diyor. O yüzden dedim ki buralardan gideyim Kayseri'nin ülkesine. yani şu Anadolu topraklarına, Bizans topraklarına, Suriye tarafları da olabilir bu. Rum diyarı denilen topraklar o zaman oradan başlıyor ta İstanbul'a kadar devam ediyordu. Şu içinde bulunmuş olduğumuz topraklar eskiden Rum toprakları denirdi. Ben Rum topraklarına gideyim, o zaman Hristiyanlar hakimdi bu topraklara. Ve o şekilde gittim diyor, Kayseri topraklarına kadar vardım. Fakat huzurum kaçtı diyor oradan. Hele gideyim dedim şu adamla bir görüşeyim bakayım nedir bunun davası. Ve işte o zaman geldi de Peygamberimizle görüşmek istedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Ve herkes adın hakim geliyor diye bağırışmıştı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlatıyordu. Müslüman olmak istemez misin demişti kendisine. Adi bin Hatim ise ben zaten bir dinim var, ben dinimi terk etmek istemiyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben senin dinini senden daha iyi biliyorum dedi. Senin dinin Rabbusiyye denilen samimilik ile Hristiyanlar arasında bir dindir dedi. Ve senin dinine göre sen kendi milletinin almış olduğu ganimetlerin dörtte birini alıyorsun dedi. Evet dedim. Fakat dedi bu senin dinin de sana helal değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten de onun dinini ondan daha iyi biliyordu. Kitap okuyarak öğrenmiş değildi. Ama Cibril aleyhisselamın öğretmesiyle öğrenmişti. Onun öğretmeni Cebrail aleyhisselam idi. Ve evet dedim diyor sustum. Bir cevap veremedim. Çünkü gerçekten de onun dininde almış olduğu ganimetler kendisine helal değildi. Kabilesinin önde gelen insanlarındandı. O yüzden alınmış olan ganimetlerin dörtte birini kendine ayırıyordu. Fakat böyle bir şey hakkı yoktu aslında. Ve sonra Allah Resulü devam etti. Sen dedi neden iman etmiyorsun sana söyleyeyim mi? Çünkü sen şu anda diyorsun ki içinden bu Muhammed'e tabi olanlar hep zühd insanlardır. Fakir fukara insanlara Muhammed'e tabi olmuşlar. Öyle diyorsun değil mi içinden dedi. Allah Resulü'ne Allah bildiriyordu Adi'nin kalbinden geçenlere. Ve gerçekten de öyle düşünüyordu Adi bin Hatim. Allah Resulü'ne tabi olanların ekserisi, esas itibariyle bütün peygamberlere tabi olanların ekserisi böyleydi. Fakir fukara insanlar tabi oluyorlardı peygamberlere. Zenginlere gelince onlar kibri onları konuşturuyordu. Bugün nasıl ki zengin bir adam sizi konuşturmazca, her şeyi bildiğini zanneder ya hani. Nasıl ki bir doktor, bir mühendis konuşturmaz ya hani sizi. Her şeyi biliyordur ya arkadaş hani. Bilmediği mesele yoktur onun. Uzmanlık alanı olmasa da her mesele uzmanmış gibi konuşur ya. Her şeye itiraz eder ya hani. Ona siz dini anlatacak olsanız da her şeyi bildiğini zanneden bu adam. Bilgiç bilgiç konuşur ya hani. Bu meseleyi, din meselesini, bu dini ilimleri oyuncak zanneder ya hani. Gazeteden, televizyondan duymuş olduğu 3-5 tane kırıntıyı, 3-5 tane yanlış bilgi kırıntısıyla konuşabileceğini zanneder ya hani. İşte onun için peygamberlere karşı gelenler nekserif zenginler oluyordu. Onların kibri onları konuşturuyordu. İşte Allah Resulü o yüzden ona öyle diyordu. Sen şimdi diyorsun ki bu Muhammed'e tabi olanlar nekserisi fakir bu kadar insanlar öyle değil mi? Fakat dedi Resulullah bir gün gelecek göreceksin. Bir kadın diğer şehrini bilir misin dedi ona. Hayır dedi adam. Adi bin Hatim ona adını duydum dedi. Bir gün dedi Hire şehri bu Irak'ta bir şehirdir. Yani Irak'tan Mekke'ye kadar demek istiyordum. Bir kadın tek başına çıkacak ve Allah'tan başkasından korkmayacak ve Kabe'yi tavaf edecek. Öyle günler de gelecek dedi. Ve Kisra'nın da hazinelerini fethedildiğini göreceksin buyurdu. İran yani fetholunacak. Ve İran kralının hazineleri de fethedilecektir dedi. Radî bin Hatim Allah Resulü ile konuştuktan sonra Allah Resulü'nün Resulullah olduğunu anladıktan sonra onun insanların arasında oturan kadınların içinde, kölelerin içinde, çocukların içinde oturan onlar oturup sohbet eden, onlar oturup yemek yiyen, çay içen bir adam olduğunu anladıktan sonra vallahi bu adam Resulullah'dır diyecektir. Ve iman edecekti Ali bin Hatim. Ve diyor ki vallahi ben gördüm. Bir kadın Hire'den kalkıp ta Kabe'ye kadar geldi. Tıpkı Resulullah'ın haber verdiği gibi gerçekten İslam güçlendi, kuvvetlendi. Ve bütün bölgeye hakim oldu. Irak'ı da fethetti Müslümanlar, İran'ı da, Mısır'ı da. Bunları diyor gözümle gördüm. Bir kadının tek başına geldiğini ve Kabe'yi tavaf ettiğini gözümle gördüm. İran'ın Kisra'sın hazinelerine gelince zaten onu ben kendim de onların içindeydim diyor. Zaten o İran'ı fetheden ordunun askerlerinden biriydim ben de. Resulullah'ın haber verdiği her şey ortaya çıktı diyor. Haber verdiği diğer şeyler henüz ortaya çıkmamış olanlar varsa, İstanbul'un fethi gibi mesela o zaman için henüz ortaya çıkmamıştı. Onların da ortaya çıkacağından eminim diyordu Ali bin Hatim. Ve gerçekleşmedi mi onlardan? Resulullah'ın haber verdikleri gerçekleşmedi mi? Kur'an Resulullah nevelle ahiretu hayrun leke minel ula dedi. Gelecek günler senin için daha hayırlıdır ey Resulüm. Güçlenecek, kuvvetleneceksiniz, üzülmeyin. Dedi de gerçekleşmedi mi? Gelecek günler gerçekten de güzel olmadı mı? Ve refâne aleke zikrak dedi Kur'an. Sen adını şanını yükseltmedik mi Resulüm? Yani yükselteceğiz dedi ve yükseltmiş olmadı mı? Dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmiyor mu? Kur'an'ın verdiği haberler ortaya çıkmadı mı? Rumların tekrar galip geleceğini Mecusi İran'a haber vermişti Kur'an, gerçekleşmedi mi? Bilimsel mucizelerden haber verdi Kur'an. Güneşin hareket halinde olmasından tutun, dağların yürümesine kadar, denizin içindeki dalgalara kadar, dalgalar üzerinde dalgalar, dalgaların altında dalgalar, akıntı içerisinde akıntılardan bahseden Kur'an'ın dediği çıkmadı mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne haber veriyorsa çıkıyor. Ve Rabbinin vermiş olduğu haberler de elbette de çıkıyordu. Ve Allah Resulü anlatıyordu her taraftan. Ali bin Hatim de bu şekilde iman edenler safına katılmış oluyordu. Resulullah bir adamın iman etmesi için uğraşıyor, gayret gösteriyordu. Bazen kendisine karşı cehalette bulunanlar oluyordu. Cahilce davrananlar oluyordu onların içerisinden. Bir adam geliyor, cahil bir bedevi. Geliyor, konuşmayı bilmez bir adam. Hareketini bilmez bir adam. Kimle nasıl konuşulur, nasıl davranılır bilmez bir adam. Gelip Resulullah'la güya konuştuğunu zannediyor. Tutuyor Resulullah'ın hırkasından ve böyle onu boynunu kızartacak kadar çekiştiriyordu. Resulullah bunlarla karşılaşıyordu ama ses vermiyordu. Kabe'de namaz kılarken başına dışa deve işkembesi boşaltılıyordu. Ukbe bin Ebi Muayitler tarafından başından aşağı deve işkembesi boşaltılsa da Resulullah anlatmaya devam ediyordu. Ölüm tehditleri atsa da, amcası Ebu Talib'i ikna etme turlarına çıksalar da, Ebu Talib de yeğenim artık bu davayı bırak seni koruyamaz hale geldim dese de, vallahi amca diyordu, sağ elime güneşi sol elime ayı bile versene ben bu davadan vazgeçecek değilim. Dava adamının konuşmasıydı bu. İnanmış adamın konuşması. Dünyayı terk etmiş adamın konuşması. Dünya nimetlerini basit gören adamın konuşması. Dünyayı istihkar eden, habib gören, hakir gören adamın konuşması. Elime her şeyi verseniz, makam da verseniz, mal mülk de verseniz ben bu davadan dönmem diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bize bir misal veriyordu. Bunu yapmadığımız takdirde ne olacağını misalle açıklıyor Resulullah. İnsanlar gemiye binmişlerdir diyor. Gemiye binmişler, bir kısmı alt katta, bir kısmı üst kata yerleşmiş. Kura çekmişler. Böylece yerlerini paylaşmışlar. Su üst katta olduğu için alttakilere su lazım olduğunda her defasında üst kata çıkmak zorunda kalmışlar. İşte onun üzerine demişlerdi ki kendimize ait olan yerden bir delik delelim. Yani geminin tavanından bir delik delelim de bize oradan bol bol su gelsin. Böylece yukarı in çıktan kurtulalım diyorlardı. Resulullah buyurmaktadır ki eğer üsttekiler alttakilere mani olmayacak olurlarsa, eğer üsttekiler alttakilere engel olmazlar, seyirci kalacak olurlarsa, İşte o zaman hep beraber helak olur, batarlar. Ama engel olacak olurlarsa hep beraber kurtulurlar. Belki engel olmak onlara zor gelecek. Belki bu iş kolay olmayacak. Belki sıkıntılı günler geçirecekler. Belki bazıları dayak yiyecek, belki öldürülenler de olacak işlerinden. Ama yine de geminin toptan batmasından daha iyi. Bu şekilde Allah Resulü cemiyeti bir gemiye benzetiyordu. Gemideki iyi insanlar eğer çalışmayacak olurlarsa, toplumun salih olanları, toplumda İslam'ı bilen insanlar ve İslam'ı yaşayan insanlar şayet İslam'ı anlatmayacak ve emri bil maruf nehyanın münker görevini yapmayacak olurlarsa, işte o takdirde toplumun hep beraber batacağını anlatmak istiyordu. Açık saçık gezen bir kız, ben özgürüm desin diyebildiği kadar, o şunu bilsin ki ben de o geminin içindeyim. Ben istediğim gibi giyinirim, istediğim gibi gezerim diyen adam, yahut istediğim yaparım diyen adam bilsin ki ben de bu geminin içindeyim. Benim geminin de tabanını delmiş oluyor. Aynı geminin içerisindeyiz. Sen istediğin gibi giyinemezsin. Sen erkekleri tahrik edecek şekilde, onlara zulmedecek şekilde giyinemezsin. Sen onları harama teşvik edecek şekilde giyinemezsin. Bu bir zulümdür erkeklere. Bir zulüm yapmış olmaktasın. Zalimlerden olmak ister misin? Ona engel olmaya çalışmayanlar da geminin delinmesine müsaade etmiş olmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir haram gördüğünüz zaman varsa gücünüz elinizle değiştirin buyuruyor. Yoksa eğer ona gücünüz yetmiyorsa o zaman dillerinizle değiştirin. Yani engel olun, anlatın. Eğer ona da gücünüz yetmiyorsa o zaman kalbinizle buğz edin. Fakat bilesiniz ki bu imanın en zayıfı. Bundan ötesinde ise hardal tanesi kadar iman yoktur buyurdu. Hardal tanesi kadar iman yok bunun ötesinde. Kalbinizle bile buğz etmiyorsanız, artık haramlara alıştıysanız, kalbinizle bile buğz etmiyorsanız, bir haram gördüğünüz halde farkında bile olmaz, yanından geçip gider hale geldiyseniz, işte o zaman artık buğz etmez hale gelmişsiniz demektir. Ve o zaman kalbinizde hardal tanesi kadar iman kalmamış demektir. Elle engel olmak nasıl olacak? Bu mesele her zaman sorulan bir meseledir. Haramlara elle engel olmak. Mesela içki içen bir insana elle engel olmaya kalkarsanız kavga çıkar. Ve ona eğer elle engel olmaya kalkarsanız belki daha beter İslam düşmanı olur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücünüz yetiyorsa elinizle engel olmalısınız dedi mi demedi mi? Resulullah böyle dediğine göre demek ki bir şey kastediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'dan soğutan, nefret ettiren bir insan olmadığına göre elle engel olmak derken neyi kastetmiş olabilir? O insanların o haramlardan kurtarılması için faaliyet yapmayı kastediyordu Allah Resulü. Elinizle ayağınızla faaliyet yapacaksınız. Gece ve gündüz koşturacaksınız. Malınızla ve mülkünüzle, canınızla faaliyet yapacaksınız. İşte bu elinizle o haramı değiştirmek demektir. Yoksa bir içki içen insan elindeki içkiyi alıp da yere vurmak değil. Hele hele böyle bir ortamda İslam'ın öğretilmediği insanlara bunu yapacak olursanız o insanı İslam'dan daha çok nefret ettireceğiniz bellidir. O halde Allah Resulü bununla neyi kastetmiş olabilir? Allah Resulü böyle bir şey yapın demiş olamaz demek ki. Belki İslam devleti olmuş olsaydı, belki İslam devletinde bunu yapmanız mümkün olabilirdi. İnsanlara İslam'ı öğreteceği için İslam devleti, her yerde İslam'ın öğretileceği bir İslam devletinden, Allah korkusunun kalplere yerleştirilmiş olduğu bir İslam devletinden, haramların açıkça işlenemediği bir İslam devletinden, eğer tabii ki böyle bir günahı aleni işleyecek olan bir insanın elindeki içki şişesini alıp da yere vurmak tabii ki caiz olacaktır. Çünkü bu insana İslam devleti öğretmiştir. Buna rağmen bu adam bu hayasızlığı yapıyor, bu günahı işliyorsa, o zaman işte Müslümanın onu yapması caiz olur, fıkıh kitaplarında da bunun caiz olduğu belirtilmiştir. Ancak böyle bir durumdan, İnsanların İslam'ı bilmediği, öğretilmediği bir dönemde, böyle bir düzende böyle bir şey yapmaya kalktığınız zaman zaten mahkemelik olursunuz. Ve zaten böyle bir durumda o insanları İslam'dan nefret ettirirsiniz. O durumda İslam'ı güzelce anlatacaksınız. Ama gücünüz varsa Allah Resulü elinizle engel olun diyor. Eğer gücü varsa bir insanın İslami faaliyetler yapmaya gücü yettiği halde İslami faaliyetler yapmayacak olursan, işte o takdirde eliyle gücü yettiği halde o haramı engellemeye, eliyle engel olmayanlar sınıfındandır o zaman. Ve işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında buyuruyor ki, bir zaman Efendimiz'e evvel, yani bu ümmetten evvel gelmiş olan ümmetlerden birisi hakkında Allah Azze ve Celle meleklerini gönderdi, azap meleklerini. Efendimiz buyurmaktadır ki içinde 18 bin kişi vardı diyor. Peygamberlerin ameli gibi amele sahip olan fasık insanlar değil yani. Fasıklar da vardı ama takva sahibi, vera sahibi insanlar vardı içinde. Bu insanlar 18 bin kişiydi hem de. 18 bin kişinin içinde bulunduğu, peygamberler gibi salih insanların içinde bulunduğu bir kavme Allah azap meleklerini gönderdi. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Dediler, ya Resulallah nasıl olur böyle bir şey? 18 bin kişi içinde varsa nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bu millet toptan helak edilebilir? Allah Resulü buyurdu ki evet, evet onlar ibadet yapıyorlardı. Fakat onlar başka bir şey yapmıyorlardı. Onlar Allah yolunda koşturmuyorlardı. Ve onlar emri bil maruf, nehyi anil münker görevlerini yerine getirmiyorlardı. Onlar iyiliği anlatmıyor, kötülüklere de engel olmaya çalışmıyorlardı. Ve onlar Allah için kızmıyorlardı. İşte Allah ondan ötürü onlara da azap etti. Bir başka hadiste buyurmaktadır ki, Allah'a yemin olsun ki, ya iyilikle emreder, kötülükten sakındırırsınız. Yahut da Allah size de azap eder. Ve o zaman içinizdeki salih insanlar bile dua eder de duanız kabul edilmez. Neden dualar kabul edilmiyor anladınız mı şimdi? Neden dualar suratımıza çarpılıyor anladınız mı şimdi? Emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapmayan adam, ya Rabbi bizi kurtar, bizi kurtar zulümden diye dua etse bile duası kabul olmayacak. Ya Rabbi neslimizi iman sahibi kıl dese bile duası kabul olmayacak. Hem de bil maruf nehi anil münker görevini yapmayanların duası kabul olmayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde duaların kabul olma şartını da bize öğretmiş oluyordu. Salihlerimiz bile dua eder de duanız kabul olmaz. Çünkü siz görevinizi yapmıyorsunuz diyordu. Ve Kur'an-ı Kerim esas itibariyle bunu birçok yerde bize anlatmaktadır. Araf suresinde mesela İsrailoğullarından, Musa'dan sonra gelen İsrailoğulları döneminde Allah Azze ve Celle onlara bir kanun koymuştu. Ve onlar cumartesi günü balık avlamak onlara haram kılınmış idi. Allah Azze ve Celle onları imtihan etmek istiyordu. Cumartesi günü geldiği zaman bütün balıklar kıyıya kadar hücum ediyorlardı. Cumartesi günü olmadığında ise diğer günlerde ise balıklar kayboluyorlardı. Çok derinlerde yalnızca balık bulabiliyorlardı. Çok uzaklara gittikleri zaman bulabiliyorlardı. Ama cumartesi günü geldiğinde ise hayvanlar Allah tarafından yönlendirildiklerinden dolayı ve o gün avlanma yapılmadığından ötürü hayvanlar oraya alışmışlar. Ve o günü hayvanlar artık anlamaya başlamışlardı. Ve cumartesi günü geldiğinde onlar kıyıya kadar geliyorlardı. Çünkü kimsenin kendilerini avlamayacağını biliyorlardı. Bu kıssa aynı zamanda hayvanların günleri ayırt edebildiklerini de gösterir. Demek ki hayvanlar cumartesi de pazarı da bilmektedirler. Demek ki hayvanlarda akıl vardır. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında da bildirildiği gibi karınca konuşmaktadır Nemr suresinde. Karınca konuşmaktadır gelenin Süleyman olduğunu bilmekten. Ve karıncaların reisi karıncalara yuvalarınıza girin diye talimat vermektedir. ve hutut kuşun kuşunun konuşmasından da yine anlaşılmaktadır ki hayvanlardan. Belli bir akıl vardır. Ancak hayvanların aklı tabii ki insanlarınkinden farklıdır. İnsanların aklı geliştirebilen bir akıl iken, yeni şeyler icat edebilen bir akıl iken hayvanların aklı böyle değildir. Onlar yalnız mevcudu anlayabilmektedirler. Ama bu da bir çeşit akıldır. Ve işte o günü anlayabiliyorlardı balıklar. Cumartesi günü kıyıya kadar geliyorlardı. Ve işte Allah Azze ve Celle onları bu şekilde imtihan ediyordu. Bir müddet böyle devam ettiler. Cumartesi gününü çiğnemediler. Ve cumartesi günü balık avlamadılar. Fakat daha sonra içlerinden birisi bu yasağı çiğnemeye başladı. Şeytan ona şöyle fısıldadı. Allah size cumartesi günü balık avlamayı değil, aslında balık yemeyi haram kıldı dedi. Sen cumartesi günü balığı avla dedin. Fakat cumartesi günü yeme, pazar günü yersin deyince. Adam da zaten şeytanın bu vesvesesine uymak istediği için uydu. Nefsine uygun geldiği için şeytana uydu. Şeytanın söylemiş olduğu şey nefsimize uygun gelmediği zaman şeytana uymak istemeyiz. Şeytan ne zaman hoşumuza giden bir şey söylerse o zaman onun dediğini yaparız. İşte adam cumartesi günü balığı bir şekilde avladı. Değişik rivayetler var bununla ilgili. Bazı rivayetlere göre denize yahut da nehire her neyse bir ağır gelmişti cumartesi günü ve balıklar takılmışlardı ağır. Başka bazı rivayetlerde ise bir havuz yapmıştı ve balıklar havuza düşmüşler ve sonra çıkamamışlardı. Ve işte o avlanmış olan balıkları pazar günü tutmuş ve yemişti adam. Balığın kokusu ortalığı kaplayınca gelip ona sordular. Nasıl bunları yakaladın dediler. Biz de bugün çıktık balığa ama balık bulamadık dediler. Adam yapmış olduğu hilekarlığı anlattı onlara. Ve sonra işte bunu yapanlar çoğalmaya başladı. Bunu yapanlar çoğalınca işte onların içinden salih insanlar onlara engel olmak istediler. Emr bil maruf nehy anil münker görevini yapanlar vardı onların içerisinde. Onlar engel olmak istediler, yapmayın etmeyin dediler. Rabbiniz sizi imtihan ediyor, yapmayın dediler. Kör müsünüz, görmüyor musunuz? Cumartesi günü balıklar geliyor. Diğer günlerde gelmiyor, anlamıyor musunuz? Allah sizi imtihan ediyor. Ama onlar anlamak istemediler. O emri bil maruf nehy anil münker görevini yapanlar anlatmaya devam ettiler. Fakat işte tam o sırada bazı insanlar çıktı ortaya. Onlar dediler ki bunları neden anlatıyorsunuz ki? Bunlar zaten Allah'ın helak edeceği bir millettir. Bunlar bu yaptıklarından ötürü mutlaka bir belaya uğrayacaklardır. Mutlaka Allah Azze ve Celle bunlara bir bela verecektir. Neden bunları anlatıyorsunuz ki dediler. İşte Kur'an-ı Kerim bize o kıssayı anlatıyor Araf suresinde. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Dediler ki onlardan bir kısmı anlatmaya üşenen adamlar bunlar. Yahut da belki de bunlar zamanında biraz anlatmış adamlar da olabilirler. Ama sonra usanmışlar anlatmaktan. Sonra bir kenara çekilmeyi tercih etmişler. Çok çalışmış da yorulmuş gibi hissetmişler kendilerini. Kendi kendilerini emekliye ayırmışlar, Allah onları emekliye ayırmadan. Halbuki müminin emekliye ayrılması mümkün değil. Müslümanın vazifesi ölünceye kadar devam edecektir. Bunlar kendi kendini emekliye ayıran adamlar da olabilir. Hiç bu görevi yerine getirmemiş olan kimseler de olabilirler. Bunlar anlatmadan, yorulmadan yorulmuş adamlar da olabilirler. İşte bunlar öyle dediler. Dediler ki neden bunları anlatıyorsunuz ki? Zaten Allah bunları helak edecektir mutlaka. Zaten Allah bunları azap edecektir mutlaka. Hem de azab-ı şedid ile. O zaman işte o anlatanlar anlatmaya devam edenler dediler ki قَالُوا مَعْذِرَةً لَرَبِّكُمْ Rabbinize bir mazeret olsun diye. Yani bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Neden unuttunuz bunu? Rabbimiz size emrediyor. Neden unuttunuz bunu? Neden yoruldunuz ve bir kenara çekildiniz? Neden emekliye ayırdınız kendi kendinizi? قَالُوا مَعْذِرَةً لَرَبِّكُمْ Rabbimize bir mazeretimiz olsun. Evet belki bunların birçoğu iman etmeyecekler olabilir. Belki bunların birçoğu anlamaya devam edecekler olabilir. Ama eğer haram engel olmayacak olursa haram daha süratle yayılacaktır mutlaka. Haramın daha süratli yayılmasını önlemek için bunu yapmamız lazım. Evet, belki anlattığımız insanların bir kısmı meseleyi anlamayacak ve aynı hayata devam edecek. Ama sen askersin, komutan değil. Komutan talimatı verir. Sen askersin, sen görevini bil, Allah'ın görevine karışma. Bu ümmetin hakiki komutanı Allah'tır. Bu cemaatin hakiki komutanı Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle talimatını vermiştir. Ölünceye kadar görev yapacaksınız demiştir. Sen görevini yap, Allah'ın görevine karışma. Allah hidayet edecek mi, etmeyecek mi bilemezsin sen. Onların içerisinden Halid bin Velid gibi 13-15 sene sonra, 20 sene sonra iman edecek olanlar da olacak. Onların içerisinde Ömer gibi 3-5 sene, 6 sene sonra iman edenler de olacak. Onların içerisinden belki ölüm döşeğine yaklaştığı zaman ihtiyarladığında iman edenler de olacak. Sen bilemezsin kimin sonunun ne olacağını. Sen anlatmaya devam edeceksin. Sen görevini bil, başkasının görevine karışma. Kul görevini bilmeli, Rabbinin görevine karışmamalı. Hidayet Allah'tan. Civciv yumurtadan 21 günde çıkar. 15 günde çıkmasını istersen çıkmaz da onu da öldürmüş olursun. Her şeyin bir vakti saati var. Şeyh Edebali Osman Bey'e nasihat ederken öyle demişti. Ey oğul dedim, sabretmesini bil. Çünkü çiçek vaktinden evvel açmaz. Sen çiçeğin vaktinden evvel açmasını isteyebilirsin. Sen isteyebildiğin kadar ama Allah demeden açmaz. Bahar gelmeden, vakti gelmeden açmaz. Öyle çiçekler var ki dünyada 60 yılda bir defa açıyor. 60 yıl sabrediyor o çiçek o meyvasını gösterebilmek için. 60 yılda bir defa açan çiçek var. Allah Azze ve Celle ne zaman derse o zaman açar. Ey oğul sabretmesini bil çünkü çiçek vaktinden evvel açmaz diyordu. Tecrübe sahibi ve ilim sahibi şehirde var. Bunun Osman Bey'e yön vermek istiyordu. Demek istiyordu ki oğul artık beysin. Bundan böyle Osmanlı'nın beyi seçildin. Bundan sonra sabre çok ihtiyacın olacak. Senin hakkında konuşanlar olacak. Elinde güç kuvvet olduğu için eğer sabır göstermezsen hepsini öldürmeye kalkarsın. Sabır daha çok güçlü olanlara lazım. Güçlendiyse sabra ihtiyacınız daha çok artar. Zaten zayıfın sabra ihtiyacı yoktur. Zaten zayıftır. O ne zulüm yapabilir ne de zulme karşılık verebilir. Sabır daha çok güçlü olanlara lazımdır. O yüzden öyle söylüyordu Osman Bey'e, sabretmesini bil diyordu. Ve aynı zamanda bazı planlar yaparken de sabırlı olacaksın diyordu. Osmanlı'yı büyütmek isteyeceksin biliyorum. Senin içinde ateş var biliyorum. Sen yerinde duramayan bir adamsın biliyorum. Senin önüne dağları dikseler sen deler geçersin biliyorum. Ama işte bunu yaparken akıllı davranmazsan o zaman bütün ordunu da kaybedebilirsin. Bir rüzgar esiverir her şeyi alıp götürürler elinden. Bir rüzgarla işin bitiverir. Daima dikkatli olmak zorundasın diyordu. Sabretmesini bilmelisin diyordu. Çiçek vaktinden evvel açmaz diyordu. Evet, gerçekten sabra ihtiyacı olan bir insan konumuna gelmişti Osman Bey. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki Allah'ın talimatına göre sabır gösteriyor ve her tarafı birden fethetmeye kalkışmıyordu. Daha sonra ümmetine bırakıyordu bazı görevleri. Kur'an'ı bile toplamamıştı Resulullah. Bir ciltin içine yerleştirmemişti hepsini. O görevi bile sonra sahabesine bırakmıştı. Kendisi daima faaliyet yapıyordu ama bazı faaliyetleri, bazı fetihleri de kendinden sonra ümmetine bırakıyordu. Kendisi görmeyecekti bazı fetihleri. Onu Ömer görecekti, Ebu Bekir görecekti. Onu Ali görecekti. Onu daha sonrakiler göreceklerdi. Resulullah bunu göze alıyordu. Her şeyi kendisi yapmaya kalkışmıyordu. Ve işte mazeret adıyla Rabbikum dediler. anlatmaya devam edenler, o cumartesi günü yasamı çiğneyenleri anlatmaya devam edenler böyle söylediler. Rabbimize bir mazeret olsun diye. Yarın Allah sorduğu zaman neden bu millet engel olmadınız dediğinde, ya Rabbi engel olmaya çalıştık ya Rabbi. Anlatmaya çalıştık Allah'ım. Faaliyet yapmaya çalıştık, gücümüz yetmedi. Onların sayısı çoktu. Onlar kaleyi fethetmişlerdi. Gücümüz yetmedi ama yapmaya çalıştık Allah'ım. Mazeretem ila Rabbikum. Rabbinize bir mazeretiniz olmasını istemez misiniz? Hiçbir şey yapmayanlara gelince onların hiçbir mazereti olmayacak. Onların hiçbir mazereti olmayacak. Neden benim için bir şeyler yapmadın dediği zaman Allah iki büyüklüğüm olacak ve sesini çıkartamayacak. Ben size bu soruyu sorduğum zaman cevap vermeyebilirsiniz bana. Fakat Allah size sorduğu zaman mazeretin nedir dediğinde vallahi cevap vermek zorundasın. Allah'ım anlattım diyebilecek misin? Ya Rabbi faaliyet yaptım diyebilecek misin? Ya Rabbi mahallemdekileri anlattım, mektebimdekileri anlattım diyebilecek misin? Okudum ya Rabbi, öğrenmeye çalıştım ya Rabbi, bilmediklerimi sordum ve öğrenmeye çalıştım ya Rabbi, sonra bildiklerimi yaşamaya çalıştım ya Rabbi, sonra bildiklerimi anlattım ya Rabbi diyebilecek misin? Mazereten ila Rabbikum, onlar böyle dediler. Rabbimize bir mazeretimiz olsun. Yarın Allah sorduğu zaman neden engel olmadınız dediğinde bir mazeretimiz olsun diye. Bir de ikinci bir sebep ve Allah'ım yettakun. Olur ki bir kısmı da sakınmış olurlar belki. Belki hepsi anlamazlar. Belki hepsi kabul etmezler ama içinden bazıları belki kabul ederler. İşte onun için anlatıyoruz dediler. İşte onun için anlatıyoruz. Ve işte onları Allah azze ve celle azap etti. Kur'an-ı Kerim burada فَلَمَّا نَسُّ مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْ جَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْحَوْنَا عَنِ السُّٰهُ. İşte o zaman tamamen unuttuklarından, onlara tezkir edilen, hatırlatılan öğüdü tamamen unuttukları zaman, o anlatanlar anlattıkları halde yine de onlar tamamen terk ettikleri zaman, İşte o zaman biz o engel olmaya çalışan kimseleri kurtardık. Engel olmaya çalışanları kurtardık. وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ وَاِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ O diğerlerine gelince, haram işleyenlere gelince, cumartesi günü balık avlayanlara gelince onları şiddetli bir şekilde tuttuk. Ve onlara kuvvetli bir azab ile azap ettik. Onlara fakirlikle ve şiddetli bir şekilde azap ettik onlara. Onlara olan azabı şimdi söyleyecek Kur'an. فَلَمَّ عَتَوْا اَمَّا نُهُ عَنْهُ قُنَّا لَهُمْ كُونَ قِرَدَةً خَاسِئِينَ İşte onlar işi iyice azıttıkları zaman, iyice laf anlamaz hale geldiklerinde, tam bir kafir olduklarında, tam bir fasık olduklarında, hiç söz anlamaz hale geldiklerinde dedik ki فَقُنَّا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةَ الْخَاسِينَ Şimdi aşağılık maymunlar olun bakalım dedik. Aşağılık maymunlar olun. Allah aşağılık maymunlar olun dediği zaman onların simaları değişmeye başladı. Buna Mesih deniyor. Allah onların simalarını değiştirdi. Maymun suratına onların simaları maymun gibi olmaya başladı. Suratları maymunlaştı. Ve bu evvelki ümmetlerde olan bir azap şekliydi. Ümmet-i Muhammed'den bu azap kaldırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu azap şeklinin bu ümmette olmadığını ifade ediyor. Ama bizden evvelki ümmetlerde böyle bir azap şekli vardı. Kimisi depremle, kimisi Nuh'un tufanı gibi tufan ile, kimisi bilmediğimiz bir ses ile, kimisi gölgenin günü denilen bir azap şekliyle, bildiğimiz bilmediğimiz değişik azap şekilleriyle, kimisi ebabil kuşlarıyla bir çeşit azaba uğrarlardı. İşte o azaptan birisi de buydu. Simalarının değiştirilmesi ve hayvanlaştırılmaları. ve sonra da şiddetli bir azabın gelip hepsinin canının alınması. Bu şekilde azap edilmişti işte onlara. Fakat bu üçüncü kısma ne oldu acaba? Allah Azze ve Celle buradan o cumartesi gününe, cumartesi günü çiğnemiş olanlara, engel olmaya çalışan, görevini yapan Müslümanların kurtarıldığını ifade ediyor. O cumartesi günü çiğneyenlere gelince onlara da azap ettiğini, şiddetli bir şekilde azap ettiğini ifade ediyor ama o üçüncü kısım insanlar var ya hani, biraz evvel söylemiştik ya, hani onlar diyorlardı ki neden bunları anlatıyorsunuz ki? Bırakın bunlara konuşmaya bile değmez diyenler var ya, zaten Allah bunlara mutlaka azap edecektir diyenler var ya, acaba onlara ne oldu? İbni Abbas radıyallahu anhüme bir gün Musaf'ı açmış, okuyordu. Kur'an okurken ağlamaya başlamıştı buraya geldiği zaman. İkrim'i anlatıyor. Ve İbn Abbas'a sordum diyor. Neden ağlıyorsun? Ey Resulullah'ın amcasının oğlu. Seni ağlatan ne? Kur'an'da neyi gördün de ağlıyorsun? İbn Abbas dedi ki, Allah burada engel olmaya çalışan İslam'ı anlatan kimselerin kurtarıldığını söylüyor. Ama o diğerlerine gelince, haramı işleyenlere gelince onların da azap edildiğini söylüyor. Fakat üçüncü kısımdan söylemiyor. Onlardan haber vermiyor. Bırakın bunlara konuşmayayım da değmez diyenlerden haber vermiyor. Acaba onlara ne oldu? Biz de bazı haramlar görüyoruz ve seslenmiyoruz. Acaba bize ne olacak onu düşündüm de ağladım diyor. İşte o zaman İkrime rahimahullah diyordu ki Allah Azze ve Celle madem ki onlara azap edildiğini söylemiyorsa, madem ki o engel olmaya çalışanların kurtarıldığını söylüyor ve o günah işleyenlerin de azaba uğratıldıklarını söylüyorsa, demek ki üçüncü kısım olan engel olmaya çalışmayan ama harama da girmeyen o kimselerin de kurtulmuş olduğu buradan anlaşılır demişti. Ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu sözüne memnun olmuştu ama fakat bir diğer rivayete göre, İbn Abbas'tan gelen başka bir rivayete göre, hem de bu rivayet daha sahih bir rivayettir. İbn Abbas'ın görüşü, o üçüncü kısım insanların da azaba uğratıldıklarıdır. Çünkü onlar evet harama girmediler ama harama engel de olmadılar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste bunu ifade etmektedir. Biraz evvel ifade etmiş olduğum hadis de buna bir delildir. İçinde 18 bin kişinin bulunmuş olduğu, salih ameller sahibi olan 18 bin kişi helak edildi. Günahkarlarla beraber helak edildiler. Geceleyin kalkıp namaz kılıyordu bu insanlar. Ama onlar da onlarla beraber helak edildiler. Fasıklarla, facirlerle birlikte. Çünkü onlar görevlerini yapmıyorlardı. Çünkü onlar kötülükler engel olmaya çalışmıyor ve Allah için de kızmıyorlardı. Çünkü onlar sadece rahatı tercih etmişlerdi. Onlar yalnızca Allah'a zikrediyorlardı bir köşede. Onlar manevi lezzetleri tercih etmişlerdi. Onlar güya Allah'a zikrettiklerini zannediyorlardı. Onlar takva sahibi olduklarını zannediyorlardı. 10 kişi bir araya geliyor ve Allah, Allah, Allah diyor. Allah'a zikrediyorlardı ama Allah yolunda çalışmıyorlardı. Allah'la savaşanlarla savaşmıyorlardı. Onlar manevi lezzetleri tercih etmişlerdi. Nasıl Üstad Veli Özdemen Rahimahullah bir alimden naklen diyor ki, bir alim demiş ki diyor, bir alim demiş ki bugün bize öyle adamlar lazım ki onlar ahireti için dünyasını feda eden adamlar değil. Onlar ahiretini bile feda edecek adamlardır. Bize böyle adamlar lazım. Dünyayı değil, ahireti bile feda edecek olan adamlar lazım bize. Dünyayı feda etmek tamam da, ahireti feda etmekten maksat ne? Acaba mesela, içki sofrasına oturacaksın, içki içenlerle beraber içki içeceksin mesela. Onlara İslam'ı anlatabilmek için kendini tercih edeceksin, harama gireceksin de acaba onları kurtarmak için böyle bir şey mi kastediyor? Acaba ahireti feda etmekten maksat bu mu? Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Müslümanın başka bir insanı kurtarabilmek için harama girmesi tabii ki mümkün değil. Ancak o halde o alimin kastettiği neydi? Ahireti feda etmekten maksat ne? Ahireti feda etmekten maksat, manevi lezzetleri feda etmek demekti. Sen evinde oturup da Allah'ı zikretmeyi tercih edebilirsin. Sen bundan daha büyük bir lezzet alabilirsin. Sen Kur'an okuduğun zaman daha büyük bir lezzet alabilirsin. Sen evinde oturup yahut da dağ başında yaşayıp da toplumdan uzak bir şekilde, haramlardan da uzak bir şekilde sen takva bir hayat sürdüğünü zannedebilir ve sen bununla huzurlu olabilirsin ve sen güzel güzel rüyalar da görebilirsin. Ama vallahi Allah senden bunu istemiyor. Senin güzel rüyalar görmeni değil, senin toplumun içerisinde mücadele etmeni istiyor Allah. Senin bir kenarda Allah'ı zikredenlerin olmanı değil. Allah'ı zikre elbette yapmak zorundayız. Elbette ki kendi kendimize müsait olduğumuz zamanlardan daima tövbe istiğfar edeceksiniz. Daima Allah'ı zikredeceksiniz. Meselemiz o değil. Ama Allah yolunda faaliyet yapmayıp da bir kenara çekilip de güya Allah'ı zikrettiğini zanneden adamlar, maneviyatını güçlendirdiğini zanneden adam, huzur içinde olan adam, şunu bilesin ki sen huzur sahibi olmaya gelmedin bu dünyaya. Sen huzurunu bozmaya geldin bu dünyaya. Sen çalışmaya geldin bu dünyaya. Huzurun yeri bu dünyada ahirettir. Sen huzursuzluğun içerisinde huzuru yakalamakla mükellefsin. Sen huzursuzluğun içinde huzur yakalayacaksın. Sen stresin içerisinde, sen uykusuzluğun içerisinde, sen gece gündüz faaliyetin içerisinde, sen komşunla uğraşırken, sen tehditler alırken, sen çevrenden sarılmış iken, sen bunlar yaparken mutluluğu yakalamak zorundasın. Sen mutsuzlukla mutlu olmak zorundasın. Rabbine hizmet ettiğinden dolayı, Rabbine hizmet ettiğin için bunlar başına geliyor diyecek, bunu anlayacaksın. Rabbime hizmet ettiğin için bunlar başıma geliyor diyeceksin. Onunla mutlu olacaksın. Korkulu günlerde korktuğun için mutlu olacaksın. Allah yolunda stres çektiğin zaman stres çektiğin için mutlu olacaksın. Terlediğin zaman terlediğin için mutlu olacaksın. Kıyamete uğradığın zaman hainler tarafından, alçaklar seni arkadan vurduğu zaman arkandan vurulduğun için mutlu olacaksın. Sen önüne tepeler çıkartıldığında, rampayı çıkarken nasıl ki araba bağırır ya, aynen onun gibi böyle zorlandığın zaman mutlu olacaksın. Sen dağlar önüne çıkarıldığı zaman, o dağ delerken mutlu olacaksın sen. Evinde rahat rahat otururken değil, güya Allah'a zikrettiğin zaman değil, şunu bilesin ki o kolaya talip olmaktır. Ve yine bilesin ki böyle olanlar korkaklıklarından o yolu tercih etmişlerdir. Kim ne derse desin, böyle olanlar korkaklıklar ve tembeldirler. Bu iki sıfatı taşımaktadırlar, kim ne derse desin. Sorudan soruya fark var. Sorudan soruya fark var. Soru var bir puanlık. Soru var iki puanlık talebeler bilir. Soru var beş puanlık. Soru var on puanlık. Sen bir puanlı soruya talipsin. Evet, o bir puanlı soru yaptığın zaman da o puanı alacaksın tabii Rabbinden. Ama sen beş puanlı sorulara talip değilsin. On puanlı sorulara talip değilsin. Bir kenarda oturup da Allah Allah demekten kolay ne var? Sen kolay sorulara talipsin. Kendi kendini aldatma. Sen görevini bilecektin. Rabbim sana bir kenarda otur demedi. Allah Azze ve Celle kendi peygamberine, ya eyyühen müddessir, yani geceleyin yatan Habibim, geceleyin yatan, battaniyeye sarılmış, örtüye bürünmüş olan, bunun bir manası peygamberlik göreviyle görevlendirilmiş olan demek de olabilir. Ama geceleyin yatan manası daha meşhurdur. Örtüye bürünmüş olan Habibim, Allah Resulü gece de gündüz Rabbini zikrediyordu. Ama Allah ona öyle yap demedi. Evet, gece de kalkıp namaz da kılacaksın ama. Ama diğer taraftan dedi ki, ya eyyühe'l müddessir, kum fe enzir. Kalkacaksın ve uyaracaksın artık aşiretini. Kalkacaksın, anlatacaksın artık. Anlatmanın zamanı geldi ve geçiyor. Anlatacaksın. Allah Azze ve Celle peygamberine bu yolu gösteriyordu. Ve bu ümmet hakkında kuntu bu hayra ümmeti mukruc edinmez buyuruyor. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani biz sizi insanlar için gönderdik. İnsanlara insanlığın yolunu gösterirseniz diye gönderdik. Onları Allah'a tanıtasınız diye gönderdik sizi. İnsanların hayırına gönderdik sizi. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ve siz iyilik emredersiniz ve kötülüklere de engel olur, sakındırırsınız. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Ve Allah'a da iman edersiniz. Bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasının sebebi ve şartlarını sayıyor Kur'an. Demek ki en hayırlı ümmet olmamızın sebebi bu. Yoksa sadece Hazreti Muhammed'e ümmet olmaktan kaynaklanmıyor. Ne zaman doğacağımızı biz kararlaştırmadık. Hangi ümmetten olacağımızı da biz karar vermedik. Musa'nın ümmetinden mi olacaktık, Hazreti Muhammed'in ümmetinden mi? Salavatullahi aleyhim ecmain. Buna biz karar vermedik. Dolayısıyla ümmet Muhammed'in üstün olmasının sebebi, evet peygamberimizin şerefi tartışılamaz. Ama yine de sadece peygamberin ümmetinden olmaktan kaynaklanmıyor. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnâs. İnsanlar için çıkarıldınız siz. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz siz. Neden en hayırlı ümmetsiniz? Çünkü siz te'amurûne bil ma'ruf ve tenhâmanil mümkâ, sebebi bu. İyilik emreden ve kötülükten sakındırırsınız, siz faaliyet yaparsınız. Kıyamet gününe kadar içinizden böyle bir ümmet, böyle bir cemaat bulunsun. Kur'an'ın fermanı bu. Kur'an'ın talimatı bu. Daima içinizden böyle bir ümmet bulunacak. Daima içinizden İslam'ı anlatan uzmanlar bulunacak. Evet, her mümin İslam'ı anlatmakla mükellef. Ama her müminin uzman olması bir şart değil. Herkes görmüş olduğu haramlara engel olmakla mükellef. Bu yolda faaliyet yapmakla mükellef. Ama herkesin uzman olması bir farz değil. Ama o ümmetin içerisinde uzmanlar kadrosunun yetişmesi bir farz-ı kifaye. Muhakkak ve muhakkak ümmetin içerisinden İslam'ı anlatacak uzmanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Yeterli sayıda uzmanlar yetiştirilmediği müddetçe bütün ümmet Muhammed günahkardır. Nasıl ki bir insanın ölüsü, onun cenaze namazı kılınmadığı müddetçe bütün Müslümanlar günahkardırlar. O Müslümanın ölüsü defnedilmediği müddetçe, onun namazı kılınmadığı müddetçe bütün müminler günahkardırlar. Ümmet-i Muhammed'e öğretebilecek sayıda alim yetiştirmek ve bunun için faaliyet göstermek bütün bir ümmetin üzerine farz-ı kifayedir. Bütün ümmet-i Muhammed'i yetiştirebilecek kadar, bütün ümmet-i Muhammed'e İslam'ı anlatacak kadar eğer ulema kadrosu yetiştirilmemişse, her şehirde, her mahallede İslam'ı anlatacak, gerçekten İslam'ı şuurla yetişmiş olan, gerçekten İslam'ı bilimler tahsil etmiş olan insanlar yetiştirilmediği müddetçe herkes günahkardır. Dolayısıyla bu ümmetin içerisinde bu görevi yapmış olanlar üstündürler. Bu görevi yapmamış olanlara gelince, Musa'nın ümmetinden bu görevi yapmış olan adamdan üstün değildirler. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden olmuş olan adamın ne kabahati var? Nuh'un ümmetinden olan adamın ne kabahati var? İsa'nın ümmetinden olanın ne kabahati var? Görevini yapmışsa, işte o da en üstün ümmetler kapsamındadır. Ama bu ümmetin en hayırlı ümmet olarak Kur'an'da zikredilmesinin sebebi, bu ümmetin içerisinden bu görevi yapacak olanların sayısının çok olacağındandır. Çünkü gerçekten de öyledir. Gerçekten de Musa'nın ümmetinden de öyle olanlar az çıktı. Gerçekten İsa'nın ümmetinden emr-i bil maruf görevini yapanlar az çıktı. Onun için de ki Tevrat'ta bozuldu, bozuldu. Ama Hazreti Muhammed'e gelince sallallahu aleyhi ve sellem, onun ümmeti içinden gerçekten de bu görevi yapanlar çok çok oldu tarih boyunca. O yüzden Kur'an'ı Allah işte alimlerin eliyle korudu. O yüzden Kur'an değiştirilemedi. O yüzden hangi nüshasına bakarsanız bakın, ister 1400 sene evvelki nüshaya bakın, ister 1000 yıl evvelki, ister bugünkü nüshaya, ister Afrika'daki, ister Amerika'daki nüshasına bakın, Kur'an'ın bir kelimesinin değiştirilmediğini göreceksiniz. Bu ümmetin şerefli olmasının gerçekten de bu ümmete layık olan bir durum olduğunu göstermektedir. Gerçekten Allah Azze ve Celle bu ümmetin içerisinden kitabı ve dini koruyacak olan insanların çok olacağını bilmiştir. Evet, bu ümmet belki bazı dönemlerde fetret dönemine girecek. Belki bu ümmet bazı zamanlarda korkaklık gösterecek. Belki bu ümmetin içinden bazıları korkaklık yapacak. Belki bu ümmetin içinden bazı dönemler olacak ki dünya sevgisi kalplerini kaplayacak. Belki bu ümmet bazı zamanlarda lanet devrine girecek. Belki bu ümmet bazı zamanlarda kendi kendini tehlikeye atacak. Allah yolunda malını harcamamakla, cihad etmemekle şerefini kaybedecek belki bazı asırlarda. Ama sonra kendisine gelecek. Ama sonra yeniden aklı başına gelecek. Şu anda olduğu gibi, şu anda ümmet-i Muhammed yeniden uyandığı gibi, Ashab-ı Kehf'in 3 asır uyuduktan sonra uyanması gibi, şu anda ümmet-i Muhammed yeniden uyanmaktadır. Ve yeryüzünde olan mücadelenin temelini de bu yatmaktadır. Yeryüzünde olan savaşların temelini de bu yatmaktadır. Evet, ümmet-i Muhammed yeniden uyanmaktadır. Ümmet-i Muhammed yeniden İslam medeniyetini kurma yoluna girmiştir. Ümmet-i Muhammed yeniden eski şerefine sahip olmanın yollarını aramaktadır. Evet, ümmet-i Muhammed yeniden bunun projelerini hazırlamaktadır. Evet, ümmet-i Muhammed'in içinden yeniden İslam davetçileri fışkırmaktadır. Evet, Osmanlı'dan çıkmayan öncü nesil artık bugün yeniden çıkmaktadır. Dünyanın her tarafında İslam'ın öncülüğünü yapan hareketli bir nesil, İslamcı bir nesil bugün yeniden ortaya çıkmaktadır. İşte Allah Azze ve Celle ondan dolayı öyle buyuruyordu. Kuntum hayra ümmetin ukhrucet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sizin içinizden daima böyle olanlar olacak çünkü. Kıyamet gününe kadar emri bil maruf görevini yapanlar hep ola gelecek. Ve oldu elhamdülillah bugüne kadar. Ve ümmet-i Muhammed'de bugün eğer bir diriliş hareketi varsa, işte Kur'an'ın vermiş olduğu haberdendir. Te'amurûne bil maruf eten hâmanil münker. Ve tu'minûne billah, çünkü Allah'a iman ediyorsunuz. Allah'a iman demek ki bunu gerektirmektedir. Allah'a iman ettim diyen bir adam, Rabbimi seviyorum diyen bir adam, Rabbinin yolunda çalışmadığı takdirde bu sevgi dürüstçe bir sevgi midir? Rabbimi seviyorum dediği halde Rabbinin davasını omuzlamamış bir adam, Rabbinin sevdiğini söylediği halde Rabbinin davasını anlatmayan bir adam, mektebinde arkadaşlarını anlatmayan bir talebe, komşusunu anlatmayan birisi, acaba Rabbimi seviyorum derken dürüst sayılabilir mi? Aşık maşukunu anlatmaz mı? Sevgilisini anlatmaz mı? Gerçekten seviyor olsaydın Rabbini anlatırdın. Gerçekten seviyor olsaydın sevgilinin düşmanlarını düşman edinirdin. Allah'ın düşmanlarıyla dost olmazdın. Allah'ın düşmanlarını düşman kabul ederdin kendine. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi, senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin dinini her yerde ve her zaman anlatanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, 3 hedefimize ulaşabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, okuyan bir cemaat olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yaşayan bir cemaat olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, anlatan bir cemaat olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Afganistan'da ve Irak'ta Amerika'yı mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi, Afganistan'da ve Irak'ta Amerika'yı mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi, Irak'ta ve Afganistan'da ve bütün dünyada Amerika'yı mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi, zalimleri mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi, zalimleri mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi, zalimlere karşı Müslümanlara yardım eyle. Amin. Lillahi Teala Fatiha.
Allah'ım.